Nah kalkınırız. Gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin. Adam Yayınları. 2. basım Nisan 2003. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 6 Ekim 2007. Bu kitap 499 sayfadan oluşmaktadır. Okuyan Gizem Er. ...1972'de kurulan Nesin Vakfı ortalama 40 çocuğu ve 10 çalışanıyla, gönüllüleri de sayarsak 60 kişilik cıvıl cıvıl bir ailedir. Vakfın ana binası Çatalca'da 15 dönümlük yemyeşil bir bahçe içindedir. Her çocuğun ayrı bir odası vardır. İlk ve orta eğitimdeki çocuklarımız Çatalca'daki devlet okullarında okurlar. Yüksek öğretimdeki gençlerimiz bulundukları kentlerde, varsa Nesin Vakfı'nın evlerinde, yoksa kiralanan bir evde ya da yurtlarda kalırlar. İlkokul çağına girmeden vakfa katılan çocuklar bir meslek edininceye, daha doğrusu kendi ayakları üstünde duruncaya değin vakfın koruması altındadır. Nesin Vakfı'nda neredeyse yok yoktur. 25 bin kitaplık kütüphanesi, tiyatro salonu, yüzme havuzu, spor ve oyun alanları, seramik atölyesi, müzesi, bilgisayar odası, hayvanları, inek, koyun, keçi, tavuk, bıldırcın, tavşan, hindi, ördek, çeşit çeşit meyve ağaçları, sebze bahçeleri, marangoz hanesi ve elbette Aziz Nesin her zaman bizimle birliktedir. Nesin Vakfı'nın gelirleri Aziz Nesin'in yapıtlarının telif haklarından, Nesin Vakfı'nın konutlarının kiralarından ve bağışlarından oluşmaktadır. Gülmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. En büyük numara. Nuri'nin yetenekleri saymakla bitmez. Bunca yeteneğine karşın para kazanan bir insan olamamıştır. Yaptığı işin en iyisini yaptığına göre başarılı ama hiçbir işinden para kazanmadığına göre de başarısız biridir. Orta yaşı geçmek üzereydi. Artık yaşamını güvenceye almayı gereksindi. Babadan kalma evini satıp parasıyla bir mobilya mağazası açtı. Büyük hava parası ve yüksek kirayla tuttuğu mağaza kentin oldukça işlek bir yerindeydi. Mağazada sergilediği mobilyaların hepsinin çizimi kendi elinden çıkmış, bir bölümünü de kendi eliyle yapmıştı. Gerçekten hepsi de olağanüstü güzeldi. Ayak kavuşturmak ve müşteri kazanmak için fiyatları da yüksek koymadı. Vitrin camının dışından bakanlar o kerte çoktu ki, Nuri kendini akvaryumda balık gibi duyumsamaya başladı. Cam arkasındaki bakışlardan kurtulmak için mağazanın gerisindeki büroda oturuyordu. Vitrin camından seyredenler çoktu. Sabahtan gece lambaları söndürülene kadar camın ön yanına yığılıyor, ellerini, burunlarını, hatta dudaklarını cama dayayarak içerideki olağanüstü güzel eşyayı seyrediyorlardı, hayranlıkla. Ama günler geçiyor, içeri girip bir eşya soran çıkmıyordu. Sağa sola koşturacağı, gelget işlerinde kullanacağı bir çocuk arıyordu. "Çırak aranıyor," diye yazdığı kağıdı vitrin camına yapıştırdı. O denli çoktu ki, başvuran çırak adayları, Nuri şaşıp kaldı. "Ne iş yaparsın? Elinden ne iş gelir?" diye sordu. "Ne iş olsa yaparım, her işi yaparım," diyenleri bir de yalvarıp yakaranları savuyordu. Bir sabah erken saatlerde kıvırcık saçlı ya da uzun zamandır yıkanıp taranmamaktan saçları kıvır kıvır olmuş bir oğlan çocuğu içeri girdi. Kapkara saçları, kapkara gözleri, kadife esmeri teni vardı. Sıskacık, kavruk, kirloş bir şeydi. Elleri yüzü kirpas içindeydi. Hep gülümsüyordu. Bu yüzden apak dişleri pırıl pırıl görünüyordu. Lastik ayakkabısının tekinden parmakları dışarı çıkmıştı. Hiç çekinip sıkılmadan, "Çırak ararmışsın," dedi. Konuşma biçiminden çingene olma olasılığı vardı. Nuri de onun ağzıyla konuştu. "Ararız bir çırak." "Öyleysem al işte beni." "Ne iş yaparsın?" Bu oğlanın da öbürleri gibi, "Ne iş olsa yaparım," diyeceğini beklerken oğlan, "Hiç," dedi. "Hiçbir iş gelmez elimden." "Hiçbir iş bilmez misin?" "Bilmem. Ama üretirsen şıp diye üğrenirim." "Adın?" "Sülü." "Kaç yaşındasın?" "16." Oysa ancak 9-10 yaşında gösteriyordu. "Okur yazar mısın?" Dişlerinin arasından çık diye bir ses çıkarıp başını yukarı kaldırdı. "İçeride elektrik ocağı var. Orada çay yapabilir misin?" Sırıtarak, "Bilmem," dedi. "Buralarını silip süpürebilir misin?" "Yapamam." Hep sırıtıyordu. "Her gün mobilyaların tozunu alabilir misin?" "Bilmem." Ne sorsa, ne dese, "Bilmem, yapamam," diyordu. Oysa Nuri bu cana yakın oğlandan hoşlanmıştı. Yapamam, edemem, bilemem diyorsun hep. Öyleyse niye geldin buraya? Sülü bu kez geniş geniş sırıtarak, ama bilirim başka şeyler, yaparım başka işler, dedi. Ne bilirsin, ne yaparsın? Yapayım mı burada şimdi? Hadi yap da görelim. Bu masanın üstünde yapsam olur mu? Çok geniş bir yemek masasını gösteriyordu. Olur. Sülü bir maymun çevikliğiyle o olağanüstü güzel ve pırıl pırıl cilalı masanın üstüne fırladı. Nuri'nin aman dur yapma demesine kalmadan iki elin üstünde havaya kalktı ve masanın kenarlarında ellerinin üstünde yürümeye başladı. Vitrin camının arkasındaki kalabalık bu numaraya önce ağızları açık baka kaldılar, sonra kahkahalarla güldüler. Sülü masanın ortasına gelip havadaki ayaklarıyla türlü hünerler gösterdikten sonra bir sıçrayışta masadan atladı. Dışarıdaki kalabalıktan bir alkış koptu. Nuri kışkırtmak için, ne yani bu da bir hüner mi, diye Sülü'yü küçümsedi. Sülü, vardır başka hünerlerim de, ister misin göstereyim, dedi. Hadi göster. Sülü yine masanın üstüne fırladı ve orada arka arkaya 3 kez parende attı. Ayağa kalktı, 3 kez de ters parende attı. Bu kez Nuri'nin ağzı açık kalmıştı. Özellikle o daracık yerde 3 ters parende atmak, değme cambazların bile zor yapacağı şeydi. Vitrin camının arkasındaki kalabalık artmıştı. Sülü o coşkun alkışları duyunca daha da coştu. Belini geriye büküp kafasını 2 bacağının arasından sokarak 2 elinin üzerinde havaya kalktı ve bu görünümüyle çok büyük bir kurbağaya benzedi. Ve tıpkı kurbağa sesiyle vıraklamaya başladı. Nuri gülerek, "İn oradan, Allah cezanı versin," diye bağırdı. Gittikçe artan kalabalık kıracak gibi vitrin camına abanıyordu. Sülü masadan inip, "İster misin, yapayım başka numara," diye sordu. "Başka numaran da mı var? Bende numara çok. Hadi yap." Yanında duran dolu sürahiden bardağa su doldurdu. Su dolu bardağı sağ elinin baş ve işaret parmaklarıyla tutup başının çevresinde, sonra da ensesinden önüne doğru ters çevirip masaya koydu. Bardaktan bir damla bile su damlamamıştı. Şaşkınlıkla bakan Nuri'ye, "Abe var mıdır bir cigara, veresin bana," dedi. Nuri'nin uzattığı paketten bir cigara aldı, cigarayı yaktı. "Abe açasın gözünü," dedi. Demesiyle elini dokundurmadan salt dudaklarının hareketiyle cigaranın yanan ucunu ağzının içine alıp dudaklarını kapadı. Yanan cigara ağzının içindeydi. Bir süre böyle durup yine elini dokundurmadan dudaklarının hareketiyle dışarı çıkardığı cigarayı dumanlarını savura savura içmeye başladı. Sülü'nün bütün numaralarını görmek istediğinden Nuri, "Bunlar bir şey değil," dedi. "Var mı başka numaran? Var mıdır 50 liran? Veresin bana. Ama kağıt para olmasın." Nuri madem bir 50 liralık verdi. Sülü yırtık pırtık ceketinin kollarını dirseğine dek iyice sıvadıktan sonra maden 50 lirayı sağ elinin baş ve işaret parmaklarının ucuyla tutarak, "İyi bak şimdik," dedi. "Güzlerini 4 açasın. Sonra demeyesin göz boyacılığı yapar. Görürsün 50 lirayı. Aç gözünü." 2 parmağının arasındaki 50 liralık birden gözden yitiverdi. "Nerededir paran?" Nuri, "Nerede?" diye bağırdı. "Varsa herhangi bir 50 liran daha ver de güresin nasıl yok olur paran." Nuri bir maden 50 lira daha verdi. "Aç gözünü, demeyesin sonra bana yutturdu," demesiyle yine 50 lira yok oluverdi. Nuri, "Aldım ulan seni işe," dedi. "Ne aylık istersin?" Sülü yine sırıtarak, "Bilmem," dedi. "Ne koparsa gönülcüğünden veresin." Nuri alay için, "Öyleyse boğaz tokluğuna çalış," dedi. "Olur." İşte böylece Sülü, Nuri'nin mobilya mağazasında çalışmaya başladı. Daha o gün Nuri, Sülü'ye ayakkabı, çorap, iç çamaşırı, giysi aldı. Biraz da para verdi. "Şimdi evine git. Yıkan, arın, giyin, kuşan. Yarın erkenden gelip işe başla." Sülü, paketler kolunun altında sevinçle gitti. Ertesi gün sabah erkenden Sülü yeni kılığıyla mağaza kapısının önündeydi. Kendisinin de dediği gibi her ne öğretilse hemen öğrenip yapıyordu Sülü. Ne var ki mağazanın içinde her zaman Sülü'yü bulmak kolay olmuyordu. Nuri sesleniyordu. "Sülü, neredesin Sülü?" "Buradayım," diye sesi geliyor ama kendisi görünmüyordu. Neden sonra Sülü'nün olduğu yeri buluyorlardı. Sülü ya gardıroplardan birinin tepesinde ya ikisini üçünü üst üste koyduğu koltukların sandalyelerin üstünde cambazlık yapmaktaydı. Nuri kanı kaynadığı Sülü'yü ilgiyle merakla izliyordu. Her gün yeni yeni numaralar yapıyordu. cambazlık, hokkabazlık, gözbağcılık, hepsi bunda. Bir gün Sürlü'nün yaptığı numara karşısında Nuri'nin ağzı açık kaldı. Sağ elinin baş parmağını sol elinin içine alıyor, sonra o parmağını koparıyor ve o kopuk baş parmağını sol avucunun içinde gösteriyordu. Sülü, nasıl yapıyorsun o numarayı? Sülü övüngenlikle, yaparım, dedi. Görüyorum, yaparsın da nasıl yapıyorsun? Öğretsene bana da. Üretim ama parayla. Bastır 1000 papel, üreteyim. Nuri verdi 1000 lirayı. Ve o gün akşama dek, Sülü'nün gösterdiği çalışmaları yaparak, sonunda sağ elinin baş parmağını koparıp, yani koparmış gibi yapıp, sol avcunun içinde göstermeyi başardı. Ertesi günü Sülü mağazaya 3 iskambil kağıdı getirdi. İkisi kupa kızı, biri maço oğlanıydı. Bak şimdi, iyi bakasın, dedi. Yüzlerini gösterdikten sonra iskambil kağıtlarını ters çevirip, el çabukluğuyla birbirine karıştırıp yere bıraktı. Bul karayı, al parayı. Hangisidir kara maço oğlanı? Bulursan dün verdiğin 1000 liranı veririm sana. Bulamazsan alırım 100 liranı. Nuri, işte bu, diye iskambil kağıdının üzerine atılırken Sülü, bizde kandırmaca yok, dedi. Alman boşuna paranı. Nuri'nin gösterdiği kağıdın yüzünü çevirip kara maçı olmadığını gösterdikten sonra, bak işte kupanın kızıdır. Şimdi baştan yaparım. 4 açasın güzünü. Nuri yarım gün kara maço oğlanı bulmaya çalıştı, boşu boşuna. Sülü Nuri'nin parasını almıyordu. Sonunda Nuri, öğret bana da şunu nasıl yaptığını, dedi. Üretirim ama alırım 1000 papelini. Nuri verdi 1000 lirayı. Akşama dek Sülü'nün gözetimi altında alıştırmalar yaparak, bul karayı, al parayı numarasını da öğrendi. Sülü'nün numaraları bitmiyordu ki. Bir sabah mağazaya girince Nuri'nin gözü önünde bir çile beyaz ipliği ağzına atıp yuttu. Ulan Sülü, ne yapıyorsun, deli misin? Sülü, merak etmeyesin, çıkarırım gene, dedi. Ağzını açıp iplik çilesinin olmadığını gösterdikten sonra iki parmağıyla burnunun kanatlarını sıktı. Sonra iki eliyle çeke çeke az önce yuttuğu beyaz ipliği sağarak burnundan çıkarmaya başladı. Nuri'nin gözleri fal taşı gibi açılmıştı şaşkınlıktan. Bir daha yap bakayım. Sülü bir yumak beyaz ipliği yine yuttu. Yine iplikleri sağarak burnundan çıkardı. Sülü be, öğret şu numarayı bana da. Bastır 1000 lirayı, üreteyim. Nuri verdi 1000 lirayı, bütün gün çalışarak o numarayı da öğrendi. Nasıl olsa mağazada iş yoktu. Nuri boş zamanı değerlendiriyordu. Dolu zamanda hiç yoktu ki. Yine günlerden bir gün mağazayı açtıklarından az sonra mağazanın içinden bir yerde klarnet sesi duyuldu. Nuri önce klarnet sesinin radyodan geldiğini sandı. Ama radyo açık değildi ki. Sesin nereden geldiğini araştırdılar. Bir de ne görsünler? Klarneti çalan mobilyaların arasına yere oturmuş olan Sülü değil mi? Evet, klarnet çalıyor ama ortada klarnet yok. İki elini burnunda oynatarak tıpkı klarnet sesi çıkarıyor. Klarnet olmadan çok güzel klarnet çalıyordu. Sülü, ne yapıyorsun? Gırnata çalıyorum. Nasıl yapıyorsun? Yaparım. Bana da öğret. Bastırasın 1000 papeli, üreteyim. Nuri verdi 1000 lirayı, o gün akşama dek çalıştı. Sülü her ne dediyse yaptı. Ama bir türlü burnundan klarnet sesi çıkarmasını beceremedi. Akşam mağaza kapanırken Sülü sabahleyin aldığı 1000 lirayı Nuri'ye geri verdi. Nuri neden geri verdiğini sorunca Sülü, bizim pazarlığımız üretmesinedir, dedi. Üretemedim ki alayım paranı. Ne zaman üretirsen gırnata çalmayı, o zaman alırım paranı. Ancak 3 günde Nuri'ye klarnet çalmasını öğretebildi. O zaman parasını da aldı. Sülü her gün yeni bir numara gösteriyordu. Yanağını şişirip parmaklarıyla yanağında darbuka çalmak. Örneğin, mağazada çalışmaya başladığın 2. haftasıydı. O gün Sülü hiçbir iş yapmamıştı. Çok keyifsiz görünüyordu. Her zamanki gülümsemesi de yüzünden silinmişti. Hasta mısın Sülü, diye sordu Nuri. Değilim hasta. Neden öyle pis pis düşünüp pinekleyip duruyorsun? Yoktur bir şeyciğim. Yoksa numaraların mı bitti? Vardır bir son numaram, en büyük numaram. Onu düşünürüm. Yapayım mı, yapmayayım mı? En büyük numaranı sona sakladın demek. Göster bakalım büyük numaranı da. Sülü, abi istemem sana yapayım o numarayı, dedi. Neye be Sülü, hadi yap. Yapamam. Nuri bütün gün üsteledi. Sülü de o büyük numarasını yapmamak için bütün gün direndi. Sülünün esmer yüzü iyice kararmıştı. Eskisi gibi varayoğa sırıtıp pırıl pırıl dişlerini göstermiyordu. Akşam üzeri Nuri, "Darıldım sana Sülü," dedi. "En büyük numaranı yapmadın bana." "Abe, istemem seni darıltmak. Allah bereket versin, çok paranı almışımdır." 10-15 dakika sonra da, "Ağrır başcağızın. Kuy verir misin bu akşam, erken gideyim eve," dedi. Nuri Sülü'ye izin verdi. Nasıl olsa bir saat sonra mağazayı kapatacaklardı. Bu alışverişsizlik sürerse top atıp mağazayı büsbütün kapatması da uzak değildi. Mağazayı kapatma zamanı geldi. Nuri bürodaki ceketini alıp giydi. Ya alışkanlıkla ya bir yanında sezinlediği eksiklikle elini ceketinin iç cebine attı. Cüzdanı yoktu. Kimlik kartıyla daha birkaç önemli belge. Bir de bütün bir 10.000 lira cüzdanından çıkarılıp iç cebine konulmuştu. Nuri hemen Sülü'nün en büyük numarasını yapmış olduğunu anladı. Çocuğun hiç suçu yok. Zavallı. En büyük numarasını yapmamak için çok direndi diye düşündü. En büyük numarasını yapması için Nuri öyle üstelemişti ki zavallı Sülü de Nuri'yi kırmamak için en büyük numarasını yapmak zorunda kalmıştı. Nuri'yi çok sevdiğinden cüzdanı toptan kaldırıp götürmemiş, kimliğini, kendi işine yaramayacak belgeleri, bir de haçlık yapsın diye 10.000 lirayı Nuri'ye bırakmıştı. Son olarak en son numarasını yaptıktan sonra Sülü bir daha Nuri'nin mobilya mağazasına uğramadı. Nuri işsizlik yüzünden o güzel mobilya mağazasını kapatmak zorunda kaldı. Sülü serüvenini bütün ayrıntılarıyla sık sık herkese anlatıyor, sonunda da "Sülü beni çok severdi," diyordu. Bunun ne biçim sevgi olduğunu soranlara da şöyle demekteydi. Sülü her numarasını bana öğretmek için 1.000 liramı alırken, bu en büyük numarasını öğretmek için benden para bile almadı. Duba Kali ne olacak? Boğaziçi'nin Karadeniz Boğazı'na yakın Anadolu yakasında deniz kıyısı üstünde bir çay evi. O çay evinin hemen bütün müşterileri hep o semtin insanları olduklarından ve oraya sık sık geldiklerinden birbirlerini tanırlar. Çoğu da emeklidir. Emekli olunca konuşmaları doğal olarak çoğunlukla geçim sıkıntısı, pahalılık, sürekli zamlar ve benzeri konular üstüne oluyor. O sabahta yine her zamanki gibi önce ev dertlerinden başlayıp ülkenin sorunlarından konuşmaya geçtiler. Hükümet enflasyonu %30'da tutacağına söz vermişti. Oysa %80'i buldu. %80 ha? Peki ne olacak? Almanya'ya, Fransa'ya, İsveç'e işçi gönderdik. Yine etmedi. Şimdi Sovyetler Birliği'ne işçi gönderilecekmiş. Gitmeye istekli işçiler öyle yığılmışlar ki sıra kapmak için birbirlerini ezmişler. Allah Allah. Yahu komünist Rusya'ya bile işçi gönderecekler ha? Paranın komünisti, faşisti, dini, imanı olur mu arkadaş? Para paradır. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Ben komünistin parasını alıp cami yaptırdıktan, Kur'an kursu açtıktan sonra bir günahı yok ki. Üstelik sevabı bile var. Peki bunun sonu nereye varacak birader? Allah sonumuzu hayreylesin. Efendim, memleketin bütün geliri, aldığımız dış borçların yıllık faizini ödemeye bile yetmiyormuş. Deme ya. Amerika'dan aldığımız borçlarla salt eski borçların faizini bile zor ödüyormuşuz. Allah Allah. Bu gidişin sonu nereye varır dostum? IMF diye uluslararası bir kuruluş var ya hani. Evet işte o uluslararası para fonu mu ne? Uluslararası demek ne demek? Amerika demek. İşte bizim kendi memleketimizde nereye ne yapacağımızı, neyi nasıl yapacağımıza, fabrikamıza, limanımıza, yolumuza, her şeyimize, her bir şeyimize işte o karar verirmiş. Yok ya, bak bunu bilmiyordum. Peki bu böyle giderse ne olur? Her gün, her akşam hep bu konular konuşulur. Her konuşmada aynı sözlerle şaşarlar. Yok ya, Allah Allah. Çay evindeki emekliler birbirlerine hep yanıtsız kalacak aynı soruyu sorarlar. Peki ne olacak böyle? Bekleyelim görelim. Bakalım ne olacak? Bunun sonu nereye varır böyle? Hep merak ediyoruz. Dur bakalım ne olacak? Bu gidişin sonu nereye varır? Hayırlısı. Dur bakalım ne olacak? O sabahta yine hiç bakıp usanılmadan aynı konular konuşuldu ve çay evindeki herkes birbirine "Dur bakalım ne olacak?" dedi. Gün görmüş, dönem geçirmiş, eski tophane askeri sanayi mektebinden yetişmiş, 70'ini çok aşkın bir eski işçi emeklisi "Dur bakalım ne olacak?" deyip duruyorsunuz da "Bana bir akrabamızın başına gelenleri anımsattınız." dedi. Başlar öne eğildi. Akrabasının başına geleni merakla sordular. Bu ilgiyi bekleyen işçi emeklisi de olayı şöyle anlattı. Hani hükümetimiz darda kalıp dünya cenneti Boğaziçi'nin en güzel tepelerini, korularını, yerlerini, petrol zengini Araplara satıyordu ya. İşte o sıra bir Arap zengini çıktı ortaya. Şeyh mi, prens mi yoksa hepsi birden mi? Öyle bir şey. Adı da Ebul Fatik El Mışkı. Boğaziçi'nin seyrine doyum olmaz tepelerinden birini satın almış. Oraya artık köşk mü, konak mı, saray mı, işte öyle bir şey yaptıracak. Derken bu Ebul Fatık bir Türk kızıyla evlenme sevdasına düşmüş. Hangi Türk kızı olduğu belli değil. Yeter ki Türk kızı olsun. Elbet Arap ölçülerinde güzel de olacak. Ebul Fatık için satın alacağı tepeyi arayıp bulan komisyoncular bu kez de ona kız aramaya başlamışlar. Ebul Fatık'ın kızda aradığı koşullar var. Genç olacak, güzel olacak. Kızı olan kız ve eline erkek eli değmemiş olacak ve gayetle saf olacak. Bu zamanda İstanbul'da böyle kız bulmak kolay mı? Ebul Fatık da para çok. İlle de aradığını bulacak. Aracılar ısmarlanan kızı araya dursunlar. Ebul Fatık da bir yandan çat pat Türkçe öğreniyor ki evleneceği kızla yat kalk, uzan, dön gibi kendisine gerekli birkaç söz konuşabilsin. Ebul Fatık'a çok kız göstermişler. Arap Hinoğlu Hin, öyle her kız da beğenmiyor. Süt beyaz tenli, lahmacun bedenli, kalçaları enli bir lokum olacak. Sonunda bulunan kızlardan birini çok beğenmiş Ebul Fatık. İşte biz Ebul Fatık'ı bu ilişkiyle tanıdık. Çünkü Ebul Fatık'ın ayılıp bayılarak beğendiği kız bizim hanımın uzak bir akrabasının kızı. Kız tam da Ebul Fatık'ın istediği gibi 17 yaşında, Kur'an kursunda yetişmiş, akça pakça, yandan çaklı kalçalar. Saflığına gelince aptaldan bir parmak yukarıda saf. Ebul Fatık'ı da bir görseniz korkudan dudağınız uçuklar. Kızın babasından çok yaşlı. İnsan kılığındaki bu çirkinlik anıtını gören biri öyle şaşmış ki iki elini gökyüzüne kaldırıp "Hey kurban olduğum Allah, sen nelere kadir değilsin?" diye şaşkınlığını belirtmiş. Üstelik memleketinde 3 mü 5 mi kesin sayısı saptanamadı, karısı olduğundan bu kızı hükümet nikahıyla değil imam nikahıyla alacak. Her neyse efendim, bu Ebul Fatık kızla evlendi. Saf kız çok yoksul bir ailenin çocuğu olduğundan evlenip de o lükse, o görkeme kavuşunca çok mutlu oldu. Kocasının adı Ebul Fatık El Mışkı, uzun olduğundan kızın ailesi ona kısaca Fatık Bey diyor. Hem de Fatık Bey deyince Arap'ın adı az buçuk Türkçeleşmiş oluyor. Kızın kendinden 6 yaş küçük bir oğlan kardeşi var. Kızın tersini cin mi cin? O Fatık amca diyemediğinden Fıtık amca demeye başladı. Fıtık amca aşağı, Fıtık amca yukarı. Biz de hanımla iki kez evlerine gittik. Boğazın tepesindeki o köşk yapılana dek. Nişantaşı'nda lüks bir daire satın almış, daireyi de kızın üstüne yapmış. Biz Fıtık amcayı orada tanıdık. Gel zaman, git zaman. Bundan sonra olanları bana, benim hanım anlattı. O da Fıtık amcanın genç karısından duymuş. Çünkü kadın olup bitenleri saf saf her önüne geleni anlatıyormuş. Fıtık amcanın güzel ve küçük karısı sokakta hep çarşaflı geziyor. Fıtık amca çok kıskanç olduğundan gencecik karısının kadın akrabalarıyla bile sık görüşmesini istemiyor. İyi ama Fıtık amcanın evde olmadığı zamanlar kızın canı sıkılıyor. Kıskanç Fıtık amca bir yandan da karısını eve hapseden koca izlenim vermek istemiyor çevresine. Karısına güvenen bir koca görünümünde. İşte bu yüzden kendisinin evde bulunmayacağı iki gün karısına alışveriş için çok uzaklara gitmemek koşuluyla sokağa çıkabileceğini söylüyor. Genç kadın buna çok seviniyor ama sokakta ne yapsın tek başına? Sinemaya gidip gidemeyeceğini soruyor. Fıtık amca uzun uzun düşünüyor. Karar vermek kolay değil. Gitme dese karısına baskı yapmış sayılacak. Git demeye de içi el vermiyor. Birlikte gitmeleri hiç uygun değil. Sonunda şöyle diyor. Evet, müsaide var. Velakin avvelden ben görecek bilahare sen. Fıtık amca o dolaylardaki sinemalarda oynayan bütün filmleri seyredip Hazreti Ömer'in Adaleti adlı yerli filmi uygun bulup karısına o filmi görebileceğini söylüyor. Necmiye, genç kadının adı, gidiyor sinemaya. Fıtık amcanın içi pırpır. Ertesi akşam erkenden eve dönüyor. Oh, çok şükür Necmiye evde. Necmiye! Efendim? Ne yaptım ben yokken? Necmiye yana yakılı anlatmaya girişiyor. Ah sorma. Nasıl sormasın, meraktan çatlıyor. Ne oldu Necmiye? Öyle bir şey geldi ki başıma. Şaştım, şaştım kaldım. Ne geldi başına? Necmiye saf saf anlatıyor. Senin söylediğin sinemaya gitmek üzere çarşaflandım. Çok güzel. Çıktım sokağa. Evet. Yolda giderken bir herif sokuldu yanıma. Bir harif? Evet, ben gidiyorum. O da yanımda gidiyor. Ben gidiyorum, o da gidiyor. Dur bakalım ne olacak diye merak ettim. Fıtık amca çok bozulur ama karısına belli etmemeye çalışarak o da çok şaşmış görünür. Allah Allah! Ben de çok merak ettim. Dur bakalım ne olacak? Ben gidiyorum, o gidiyor. Böyle yanımda. Dibimden ayrılmıyor. Dur bakalım ne olacak diyorum içimden. Fesubhanallah! Dur bakalım ne olacak? Bilet alıyorum. O senin dediğin sinemaya. Aa! Adam da bilet alıyor. Ben sinemaya girdim. Adam da girmez mi? Bu kez Fıtık amca atik davranıp karısından önce sordu. Ve minel garayip, du bakali ne olacak? Sonra ben bir koltuğa oturdum. O da yanımdaki boş koltuğa oturmaz mı? Hayret, du bakali ne olacak? Işıklar söndü, film başladı. Anlat Nacmiya. O herif elini bacağıma atmaz mı? Ne diyorsun? Vel acayip. Çarşafımın eteğinin altından elini sokmaz mı? Aa, şaştım kaldım. Ne yapacak? Bilmem, ben de onu merak ediyorum ya. Dur bakalım ne olacak diye bekliyorum. Vallahi ben de merak ettim ya. Dur bakalım ne olacak? Sonra o herif oramı buramı karıştırmaya başladı. Doğrusu çok merak ettim. Sen olsan merak etmez misin? Fıtık amcanın gözlerinden ateşler saçılıyor. Ama karısı o denli saf ki, kızsa hiç yakışık almayacağı için o da karısına uyup soruyor. Nacmiya, dur bakalım ne olacak? Sonra Hazreti Ömer'in adaleti bitti. Lambalar yandı. Ben kalktım. O da kalkmaz mı? O harif da. Evet. Vele caib, vine menel garip, du bakali ne olacak? Çıktım sinemadan. O da çıktı. Ben yürüyorum. O da yanımda yürüyor. Aman Nacmiya, vallahi çok merak ettim. Du bakali ne olacak? Ben de merak ediyorum. Ben köşeyi saptım. Harif de saptı mı? Saptı. Anlat çabuk Nacmiya, çok meraklı. Bizim apartmanın kapısından girdim, herif de girdi. Dur bakalım ne olacak diye merak içindeyim. Fıtık amca ter içinde. Sonra bizim kata çıktım, herif de çıktı. Vay harif vay. Çantamdan anahtarı çıkarıp bizim dairenin kapısını açtım. Girdim içeri, o da girmez mi? Harif de, yallah içeri. Evet, dur bakalım ne olacak. Aman anlat çabuk Nacmiya. Eve gelince yatak odasını girip elbet soyundum. O da soyunmaz mı? Ne diyorsun Nacmiya? Dur bakalım ne olacak? Soyununca yatağa girdim. Olur şey değil. O da benimle yatağa girmez mi? Fıtık amca kızgın, demirle dağlanmış gibi haykırır. Ayvah! Dur bakalım ne olacak? Ben de yatakta ne olacak diye merak ediyorum. Aman Nacmiya, vallahi meraktan şatlayacak ben. Söyle çabuk ne oldu Nacmiya? Hiç canım, bir şey değilmiş. Ben de boşu boşuna merak etmişim. Boncuk boncuk ter döküyordu Fıtık amca. Yok yahu, peki ne oldu Nacmiya, ne yaptı? Aynen senin her gece yaptığını. Beyninden vurulmuşa dönen Fıtık amca ne yapsın şimdi? Karısı o denli saf ki, başına kötü bir şey geldiğinden bile haberi yok ki. Bağırıp çağırsa olmaz, dövse olmaz, kovsa olmaz. Erkekliğe toz kondurmamak, yiğitliğe krem sürmemek için Fıtık amca şöyle der. Aman Nacmiya, ben de mühim bir şey zannettim. Dur bakalım ne olacak, dur bakalım ne olacak diye boşuna merak etmişim. Velakin hiç mühim değil. Olayı anlatan yaşlı işçi emeklisi, işte böyle arkadaşlar diye sözü bağladı. Bütün bu olup biteni kadın saf saf her önüne geleni anlatıyormuş. Bizim hanım da kendisinden dinlemiş. Titreyen elindeki kahve fincanını masaya koyan bir memur emeklisi, yani hiç anlayamadım dedi. Sen şimdi bu olayı ne diye anlattın? Kel mana. İşçi emeklisi, her gün burada laflayıp laflayıp da sonunda dur bakalım ne olacak, dur bakalım ne olacak diye merak edip soruyorsunuz ya dedi. İşte sizi meraktan kurtarmak için ne olacağını anlattım. Çay evindekilerden bir kahkaha koptu. İşçi emeklisi ekledi. Velakin hiç mühim değil. Vakıf 12 Mart 1987.